Merhaba, PIN koduna hoş geldiniz. Ben Muhammed Bakır Köse. Lacivert Dergi olarak hazırladığımız podcast serisinde düşünceye, sanata ve hayata dair birçok konunun PIN kodunu her hafta farklı bir konukla konuşacağız. PIN kodundan merhaba. Bugün yeni bir konuğumuzla, doktor psikolog Gökhan Özcan'la merak edilen bir konuyu, rüyaları konuşacağız. Gökhan Bey, yüksek lisans eğitimini aile danışmanlığı ve eğitimi bölümünde, doktora eğitimini ise rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünde tamamlayan bir psikolog. Mesleki ilgi alanları analitik psikoloji, varoluşsal psikoterapi, rüyaların terapötik kullanımı, kaygı bozuklukları gibi konular üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz yıl Kaknüs yayınları arasından da erken dönem İslam geleneğinde Dört Duygu isimli bir kitabı yayımlandı. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Muhammed Bey, teşekkürler davetiniz için.
Rica ederim. Bugün aslında hepimizin hayatında önemli bir yer edinen ama mahiyeti hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz bir konu üzerine, rüyalar üzerine konuşacağız. İlk soru olarak şununla başlayabiliriz. Benim görebildiğim kadarıyla rüyalar 1800'ler öncesinde ezoterizmin ve metafiziğin bir konusuyken 1800'lerin başından itibaren nörolojinin, psikolojinin ilgi sahasına girmeye başlamış. Bu süreci anlatır mısınız ve rüyanın mahiyeti hakkında psikologların, nörologların bir fikir birliğinden söz edebilir miyiz?
Tespitiniz aslında doğru. Hakikaten de modern psikolojiden önce rüyalar insan zihninin bir ürünü değil de, hatta insan beyninin bir ürünü değil de, daha ziyade metafizik bir olgu olarak ele alınmış. Hı hı. Mesela milattan önce 3000 yıllarına bir kısaca gidelim. Orada ilk yazılı metin, destansı şiiri, Gılgamış Destanı'nı görüyoruz, karşımıza çıkıyor. Gılgamış Destanı'nda 6 tane rüya geçer. Kral Gılgamış destan boyunca 6 rüya görür. Bu rüyaları hatta annesi Ninsun'a ve dostu Enkidu'ya yorumlatır. Çok da ilginç rüyalardır. Yani şunu demeye çalışıyorum. İnsanlık aslında rüyalara hep ilgi duymuş. Tarih boyunca ilgi duymuş. Ama tabii rüyalar nasıl anlaşılmış, nasıl yorumlanmış o destanda da görüyorsunuz. Tabii zaman içerisinde rüya yorumları her kültürde çeşitli biçimlerde yapılmış. İşte Antik Yunan'da çok başka, işte geçiyorsunuz mesela şaman kültüründe başka, İslam kültüründe işte Nablusiler, İbn Sirinler biraz tasavvuf kültürü içerisinden gelerekten bunları yorumlamışlar. Fakat tüm bu modern psikoloji öncesindeki yorumlara geleneksel rüya yorumu, rüya görüşü ismini verirsek, bu geleneksel rüya yorumunun bir takım kritik özellikleri var. İşte mesela ilk özelliği şu, az önce de vurguladım. Rüyalar insan zihninin dışından, mesela Gılgamış'a göre tanrılar katından, işte İslam'a göre Allah'tan gelen bir takım mesajlar. Ki Kur'an'da da işte idgâs-ı âlem mesela kavramı geçer. Karışık, anlaşılmaz rüya demek. Hani kültürde de, gelenekte de vardır. İşte ikinci belki kriteri de şey olarak söyleyebiliriz. Rüyada görülenler kendilerini değil, arkasındaki başka bir şey temsil ederler. Bütün geleneksel rüya görüşündeki yorumlarda bu vardır. Mesela Gılgamış rüyasında bir boğa görür, boğayla güreştiğini. Dostu Enkidu der ki yorumunda, o boğa değil kardeşim, o korkma, bize yardım sunacak olan Tanrı Şamaş. Ya da Nablusi'ye gidersiniz, işte at görürsünüz ama atıyorum uzun ömürdür. Ya da internete yazın, daha bugün yazdım, Hazreti Ömer'i görmek işte uzun ömür yine gibi.
Yılan düşmandır.
At murattır. Yani kısacası bütün geleneksel rüya görüşü bu özelliği paylaşır, kriteri paylaşır. Rüyadaki şey kendisini temsil etmez, başka bir şeyi temsil eder. Bu Tabii ki o dönemin dünya görüşüyle de alakalı. İşte biraz Platoncu bir evren var, daha bir üst alem, oradan gelen bir
Mesajlar.
mesaj var ve insan ona tanık oluyor, ona maruz kalıyor, oradan bir mesaj alıyor gibi. İşte Sigmund Freud 1900 yılında Düşlerin Yorum kitabıyla önemli bir şey yapıyor. Tüm bu geleneksel rüya yorumu tarzlarına aslında muhalefet eden bir şey ortaya koyuyor. Hayır diyor, rüyalar insan zihninin ürünüdür. Hatta bilinç dışının ürünüdür diyor. Bu önemli bir kopuş. Tabii ki tümüyle katıldığım görüşleri yok Freud'un. Biraz ona da itiraz edeceğim. Ama yine de büyük bir kopuş olduğunu takdir etmek ve teslim etmek zorundayız. İlk defa zihnin bir ürünü olarak algılanmaya başlamış. Yani şu kadar konuşmadan bile ikinci sorunuza bir yanıt verebiliriz. Tabii ki rüyanın tek bir tanımı, tek bir yorum yöntemi gördüğünüz gibi yok. Mahiyeti açısından çok farklı görüşler söz konusu. Freud bir kopuş. Ama aynı zamanda geleneksel rüya görüşünü de bir açıdan sürdürmüştür. Sebebi de şu. Hani demiştim ya, ikinci kriter olarak rüya hiçbir zaman rüyadaki görülen şeylerin kendisini temsil etmiyor bu görüşe göre. Arkasındaki bir mesajı temsil ediyor. Freud da bilinç dışı kavramı üzerinden aslında bu kriteri sürdürüyor. Mesela Freud'a göre de bir manifest rüya vardır. Rüyanın kendisi, o görünen kısmı, bir de latent rüya. O manifestin arkasındaki gizli düş düşünceleri. Freud'un tüm amacı, yöntemi itibariyle onu kullanarak o gizli düş düşüncelerini açığa çıkartmaya çalışır.
Aslında anladığım kadarıyla yöntem aynı. Geleneksel görüşte Freud'da rüyadaki unsurlara bir sembol, arkasındaki manaya da başka bir açıyla bakıyor. Ama geleneksel görüş bu mesajın öte alemlerden geldiğini, Freud bilinç dışından geldiğini söylüyor.
Çok doğru. Çünkü o da döneminin insanıydı sonuçta. O dönemde işte Piagetler, işte daha felsefeden bakarsak Schopenhauer'lar. Yani bilinç dışı kavramı Freud'da başlamış da bir şey değil. O nedenle bilinç dışı dönemin hakim paradigması ve kavramı. İster istemez rüyalara bunun üzerinden baktı. Ve biliyoruz ki iş Freud'da da bitmedi. Öğrencileri Jung, Adler, sonradan gelen işte Philip Spers, bu Gestalt kuramının kurucusu, işte sonra günümüze doğru bilişsel terapiler, nörobiyolojik görüşler, işte REM uykusunun keşfi, uyku halinin artık görüntülenmeye başlaması, rüyalara gerçekten bambaşka bir boyut kattı. Söz gelimi Jung ve Adler Freud'dan o bilinç dışı varsayımını devraldılar ama mesela bazı farklılıklar da yarattılar. İşte Jung kolektif bilinç dışı kavramını üretti. Bir taraftan rüyadaki o bilinç dışı kavramının ağırlığını biraz rafine hale getirdi. Yani bir rüya imgesine fenomenolojik bir bakış açısından da bakmaya çalıştı. Ya söz gelimi görülen bir elmayı hemen ya da bir işte görünen bir kurdu hızlıca bilinç dışı bir takım dürtülerin çatışması olarak hızlıca yorumlamadı da, yani önce kurt senin için ne anlama geliyor diye sordu mesela karşısındaki danışana. Atlar yine rüyaların geleceği öngören ya da insanın kişilik stilini açığa çıkaran bir olgu olarak da mesela gördü. Yani kısacası günümüze doğru Freud'un rüya kuramı epey bir yol aldı. O katı bilinç dışı kavramını biraz rafine etti. Daha fenomenolojik bir çizgiye yaklaştı. Ve tabii ki nörobiyoloji bambaşka bir sayfa açtı rüyalara dair. Birçok araştırmacı rüya temalarının içeriğini analiz etmeye başladı. Bilinç dışı varsayımı olmaksızın. Ve bu rüyaları anlamamıza epey yardımcı oldu. Rüyaları daha başka açılardan kategorize etmeye başladık. İşte kabuslar gibi, anksiyete rüyaları gibi, ne bileyim, çeşitli şekillerde rüya gördüğümüzü ve bu rüyaların bir takım işlevlere sahip olduğunu gördük. Yani rüyaların mahiyeti tek bir çatıda tabii ki toplanamaz. Sizin ideolojik görüşünüzle, dünya görüşünüzle çok alakalı diye düşünüyorum.
Anladım. Az önce Freud'la beraber işin biraz daha zihin perspektifinden yorumlanmaya başladığını söylediniz. Aslında orada bir kavram da bilinç. Yani Rüyaların bilinçle arasındaki ilişki üzerine de çok fazla tartışmalar var. Yani şunu soracağım. Biz rüya görürken bilinç sınırlarının dışında mı çıkıyoruz yoksa bilincin farklı bir düzleminde mi gördüğümüz şeyi seyrediyoruz? Bunun bilinçle ilişkisi nedir acaba?
Şöyle herhangi sokaktan geçen birine sorun ya da gidin bir bu alanda çalışan psikoloğa sorun. Genel kanaat rüyaların bilinç dışından kaynaklandığını söyleyecektir. Freud'un kafasında şöyleydi aslında. Bilinç dışında bazı dürtüler taşırız. İşte bu dürtü çifti cinsellik ve saldırganlıktır. Ve rüyalarda bu dürtüler bilincin sınırlarını zorlar. Bu dürtüler bir takım imajlara dönüşerek bize görünür hale gelir. Temel meselesi buydu ve bir takım mekanizmalarla işte yoğunlaştırma mekanizmasıyla, yer değiştirme mekanizmasıyla biz onu rüya olarak görürüz. Freud bu süreci geriye doğru izlersek rüyanın gizli düş düşüncelerine ulaşırız diyordu. O yüzden bir yorum işi ortaya koyuyordu. Düş işlemi ortaya koyuyordu. Ve hala bence bu kanaati sürdürüyoruz. İncelerseniz geleneksel değil, hatta son zamanlardaki işte bir takım psikanalitik modelleri incelerseniz, oradaki rüya modellerinde dahi hala bilinç dışı varsayımı askıya alınmamıştır, sürdürülür, inkar edilemez. Çünkü yani bir belki babaya saygı, bağlılık açısından da bu sürer. Ama çok bence işlevli bir durumda değil. Bu görüş ve terk edilmeli diye düşünüyorum ilerleyebilmek adına rüyalar konusunda. O nedenle benim biraz öngörüm ya da varsayımım rüyaların bilinçli yaşantıları olduğu. Bu çok iddialı gelebilir. Nasıl diyebilirsiniz ya nasıl olur? İşte biz uyanıklığa bilinçli diyoruz. Rüyalarda ne yaptığımı bilmiyorum ki, sorumlu değilim ki.
Hatta uyanıkken bile bilinçsiz hareketlerimiz oluyor.
Tabii psikanaliz uyanık zihne bile bilinç dışından yaklaşır. Psişenin büyük bir bölümünün bilinç dışında olduğunu öne sürer uyanıklığın dahi. Burada bir paradigma farkı var. Bu farkı biraz anlatmak isterim ve hatta
Tabii.
kısaca kanıtlamak isterim. Şimdi Freud döneminin insanıydı, döneminin bilimsel verilerinden faydalanmıştı. Ona göre düşlerin yorumunun girişinde bunu yazar. Şöyle bir varsayımdan ilerliyordu. Uyku bir uyaransızlık durumu diyordu bir kere. Ve uykuyla ikinci olarak uyanıklığın mekanizmaları da farklıdır diyordu. Şimdi bu iki görüş üzerine yapılandırdı bütün teorisini. Fakat bugünden bakınca bunlar doğru mu? Biliyoruz ki hayır. Uyku bir uyaransızlık durumu değil. Ya da artık görüntüleme çalışmalarından biliyoruz ki uyanıklıkta aktif olan beyin bölgeleri rüyada da kısmen aktif. Farklı yerler belki ama uykudaki beyin çalışıyor ve yaşantı üretiyor. O nedenle biz artık bilinç dışı varsayımıyla belki bu yeni gelen verilerle hani devam edemeyiz de desek yeridir. Peki rüya nasıl bilinçli bir yaşantı oluyor? Şimdi burada biz bir işte değil mi söyleşi içerisindeyiz.
Evet.
Buna neden yaşantı diyorsunuz? Yani şu anda size soruyorum. Bunun bir yaşantı olduğunu nasıl kanıtlarsınız bana?
Farkında olduğum için diyebilirim veya belki irade kavramından bahsedebilirim.
Bu durumu
Tecrübeden bahsedebilirim. Bunu bir takım duyularımla duyumladığımdan, gördüğümden, duyduğumdan bahsedebilirim. Bunları söyleyebilirim.
Öncelikle Kantçı kategorilerden ilerleyelim. Bir yerdeyiz, bir
Evet.
zamandayız. Dediğiniz gibi bu zaman içerisinde bir özne olarak bulunuyorsunuz. Burayı test edebiliyorsunuz duyularınızla. Bir ilişki içindesiniz, bir düşünce ve bir duygu içindesiniz ve tutum alabiliyorsunuz iradenizle. Biz uyanıklıkta bir yaşantı yaşadığımızın, değil mi, kanıtını böyle öne sürüyoruz. Yaşantının bir takım indirgenemez özellikler taşıdığını bu vesilelerle iddia edebiliriz. Rüyaya bakalım. Şimdi bir rüyanızı hatırlayın. Dinleyiciler de hatırlayabilir. Bu rüyada lütfen şu soruya yanıt verin. Bu rüyayı kim yaşadı? Ben. Değil mi? Yani siz yaşadınız. Bundan başkası değil bir kere. Bir özne hali var. Peki bu rüyada siz bir duygu hissettiniz mi?
Tabii
Evet.
hissettik.
Bir düşünce içinde miydiniz? Bir davranış, tutum, Değil mi?
Hatta o duygu uyandıktan sonra da devam etti.
Devam etti. Belki uyanıklıktakinden çok daha yoğun bir duygu hissettiniz. Bir yiyecek yediniz. Uyanıklıktakinden daha yoğun bir tadı verdi belki.
Doğru.
Ya da korktunuz. Hiçbir korkuya benzemiyor belki uyanıklıktaki bir korkuya. Gördüğünüz gibi ha bu arada zaman mekan açısından da çok keskin zaman mekan algısı olan rüyalar da vardır ama rüyanın nörobiyolojisi gereği biraz zayıflayabilir zaman mekan algısı onu söyleyebilirim. Bir de nedensellik de biraz zayıflar. Bizim uyanıklık evrenimiz çok daha katı nedensellikle çalışır ama rüyalar biraz kopuk kopuk olabilir. O zaman uyanıklıkta biz bir yaşantıya bu sebeplerle yaşantı diyorsak rüyalarda da kabaca prensipte bunlar çalışıyorsa biz neden rüyalara bir benliğin yaşantısı demiyoruz ki? Neden bilinç dışı diyoruz? Gördüğünüz gibi aslında biraz rüya benliği, rüya bilinçliliği kavramına yaklaştık.
Var. Bu sorular etrafında düşününce tabii ki yaşadığımız sonucuna ulaşıyoruz. Hatta bazen 15 sene, 20 sene önce gördüğümüz rüyayı da hatırlıyoruz. Bunlar çok uzun yıllar aklımızda da kalabiliyor. Bu açıdan doğru. Yani siz daha ziyade rüyalara yaşantı gözüyle bakıyorsunuz. Uyanıkken yaşadığımız hadiseler neyse onlar da öyledir veya bundan bir şubedir. Bunun bir benzeridir gözüyle yaklaşıyorsunuz.
Tam olarak öyle bir benliğin yaşantısı. Hiç öyle bir takım bilinç dışının işte hareketiyle ortaya çıkan semboller falan değil. Hatta bu geleneksel rüya yorumunun ikinci kriterini söylemiştim. Rüyadaki temsiller kendilerini değil arkasındaki gizli bir şey temsil ederlerdi ya. Hatta Freud da bunu sürdürmüştü. Bana göre rüyalar hiçbir şekilde kendilerinin dışında bir şey temsil etmezler. Rüyada gördüğümüz Muhammed Bey Muhammed Bey'dir. Rüyada gördüğüm kahve kahvedir. Rüyada gördüğüm at attır. Ama benim dünyamdaki attır. Benim algıladığım attır. Bunun standart bir tanımı olamaz. Siz attan korkarsınız. Başka biri ata biniyordur. Ata binmekten aşırı keyif alır. Başka biri milliyetçi biridir. At onun için bambaşka bir anlam ifade eder. Gördüğünüz gibi yani biri seyistir. At onun için onun dünyasında başka bir anlam ifade eder. Yani nasıl standart bir tanımdan bahsedilebilir ki burada? Atı temsil eder. Başka bir şey değil. Ama benim dünyamdaki atı. O yüzden benim rüyamdaki atı anlayabilmek için o yaşantıyı bana sormanız gerekiyor. Demeniz gerekiyor ki ya Gökhan Bey rüyanızda at gördüğünüzü söylüyorsunuz. Ya Allah aşkına bir anlatsanız o atı gördüğünüz o atın üstündeyken ne hissettiniz, ne yaşadınız, ne deneyimlediniz? Bakın bu hamleyle benim rüya yaşantıma adım attınız. Ama siz buraya hiç soru sormaz. Ya at aslında şunu temsil eder. Gökhan Bey siz at görerek şunu yaşamışsınız deseniz aslında benim yaşantımı ihmal eder, ıskalarsınız. Hatta bana haksızlık da yapmış olursunuz bir açıdan.
Anladım. O zaman şöyle bir istatistikten bahsedebilir miyiz mesela? Bir insan köpekten korkuyor. Gerçek hayatında korkuyor ve rüyasında köpek gördüğünde kuvvetle muhtemel korkar. Kediyi seviyor, kuvvetle muhtemel rüyasında kediyi sevecek. Gibi bir genelleme yapılabilir mi? Bunun bir istatistiği var mı?
Bunun istatistiğini bilmiyorum ama kabaca denebilir fakat sizi şaşırtacak düzeyde buna biz açı farkı diyoruz. Rüya ve uyanıklık şaşırtıcı derecede bazen farklı duygular üretir. Uyanıklıkta köpekten korkarsınız ama rüyanızda bir köpeği doyasıya sevebilirsiniz. Şimdi neden bunu yaşıyoruz? Çünkü benlik dediğimiz şey çok böyle organize tüm boyutlarıyla tek bir duygu üreten bir şey değil, merkez değil.
Homojen bir yapısı yok yani.
Değil.
Köpekten mesela o kişi %100 korkmuyor. Bazen sevebiliyor. Yani rüyasında da bu yansıyabiliyor. Bunu mu anlamalıyız?
Hemen hemen evet. Yani bir yansıma, bir devamlılık söz konusu çoğu zaman. Ama mesela ben terapiye gelen danışanlardan biliyorum. Mesela eski bir danışanımı hatırladım. Çocuk gördüğüm zamanlardan köpekten korkan bir kızcağızdı. Hiç dışarı bile çıkamayacak düzeyde bir fobi geliştirmişti. Birkaç saldırıya uğrayınca. Yaptığım çalışmalar, yani terapötik çalışmalar devam ettiği süreçte korkusu uyanıklıkta devam etse de genel benliği biraz teşvik aldığı için, cesaret aldığı için artık rüyada çok daha fazla köpeklere dokunabilir hale gelmişti. Ama uyanıklıkta hala korkuyordu. Yani bazen ruhsallığımız çeşitli düzeylerde hisseder bu duyguları. O yüzden rüya ve uyanıklık çoğu zaman paralel olma özelliği taşırken bazen istisnalar da yaratabilir. Yani mesela şu çok olur. Normalde çok işte sorun yaşamadığınız bir arkadaşınızı görürsünüz ama çok çatışıyorsunuz. Aslında fark etmediğiniz bir düzeyde muhtemelen onunla söz gelimi rekabet ediyor olabilirsiniz. Bir cümlesi fark etmeden sizin canınızı yakmış olabilir. Buna benzer açı farklarını az görmüyoruz. Tümüyle eşit bir durum yok yani.
Anladım. Evet, şimdiye kadar rüyanın psikolojide anlaşılmasının kısa tarihçesinden, mahiyetinden ve farklı psikoloji geleneklerinin rüyaya nasıl yaklaştığından bahsettik. Siz başka bir şey söylediniz. Rüyanın bir yaşantı olduğunu, rüyada görülen şeylerin o kişi için anlamlı olduğunu söylediniz. İsterseniz bunu bir örnek üzerinden açıklayabilir miyiz? Sizin danışanlarınızdan size çok ilginç gelen, beraber yorumladığınız ve o kişinin hayatında da karşılık bulan bir rüya üzerinden anlatabilir miyiz bu konuyu?
Elbette. Hatta ben kendi rüyamdan yola çıkayım. Hatta önceki rüya modelleri nasıl bakardı bu rüyaya? Ben nasıl bakıyorum? Böyle
Birkaç farklı
pratik bir şey de
açıdan.
olsun. Tabii
Evet.
ki. Bir rüya görmüştüm. Çok basit, kısa sahneli bir rüya aslında. Bu arada rüyalar o kadar tabii farklı kategorilerde işliyor ki. Yani gündelik hayattan bir şey görebilirsiniz. Geçmişten bir şey.
Yaşamadığınız bir şey.
Yaşamadığınız bir şey, mesela bir rüyamda çocuğum vardı ve onu bir zombi saldırısından kurtarmaya çalışıyordum ve normalde benim çocuğum yok fakat çocuğum o kadar fazla çocuğumdu ki anlatamam. Orada yoğun bir babalık hissettim. Bazen rüyalar böyle hiç deneyimlemediğiniz şeyleri de size yaşatabilir. Şimdi bu rüyada üzerime yeşil bir yılan tırmanıyordu ve ben bu yılanı tutup yere atıyordum, vuruyordum. Ve yakıyordum. Rüya bu kadar. Tabii ben bunu herhangi bir işte rüya modeliyle çalışan, söz gelimi, Freudian çalışan bir kişiye anlatsam tabii ki kendi kuramına sadık kalarak bazı yorumlar yapacak bana. Çünkü yılan bir falus sembolüdür ve genelde Ödipal çatışmaları işte kabaca temsil eder. Anne baba çatışmalarını temsil eder. İşte Jung buna bir şifa sembolü olarak bakmıştır. Muhtemelen Jung bunu bir şifalanma olarak kabaca anlayabilecektir ilk
Evet.
aşamada.
Ezoterik gelenekte de şifa
Değil
manasına
mi?
geldiği için
Öyledir.
yılan.
Kabaca öyledir. Ama bakın bunlar benim deneyimime sızmayan yorumlar. Çünkü bana sormuyorlar çoğu zaman. Sorsalar bile kendi kuramlarınca hareket ediyorlar zihinlerinde. Fakat buna fenomenolojide epok ediyoruz. Bütün bu yargıları askıya alıp bana şu soruyu soran bir psikolog benim rüya yaşantıma daha fazla yaklaşacaktır. Gökhan, lütfen söyler misin? Rüyan nasıl başladı? O yılan üzerine tırmanırken ne hissettin, ne düşündün? Sonra eline aldığında ne hissettin, ne düşündün? Yere vurduğunda senin için nasıl bir şeydi bu? Nasıl
Evet.
yaktın, neden yaktın? Sanki uyanıklık yaşantısı içerisindeymişim gibi. Eğer bana bazı sorular sorsalar, benim rüyamın anlamını daha kolay açığa çıkarabilirler ve daha güvenilir. Şimdi ben kendi kendime sorayım. Rüyanın başında nasıldın? Ya bir odada oturuyordum ve aslında güvende olduğumu hissediyordum. Fakat ansızın nereden geldiğini bilemediğim bir yılan, yeşil bir yılan, üzerime doğru tırmanmaya başladı. Ciddi şekilde korktum. Fakat sonra bir hamleyle kendimi kurtarmak adına o yılanı tuttum. Kendimden uzaklaştırmak niyetiyle savurdum. Ve bununla da yetinmedim çünkü tekrar üzerime gelebilirdi. Dar bir odaydı. Ve bir şekilde, mucizevi bir şekilde elimde oluşan ateşle bir şekilde onu yaktım ve kurtuldum. Ve sonra çok rahatlamış hissettim. Hatta rüyanın sonunda ya ben uyanıklıkta yılanlara dokunamam. Ciddi anlamda korkarım. İyi iş çıkardım dedim.
Evet.
Rüyanın yaşantısı buydu. Şimdi baktığınızda böyle aşama aşama benim rüyama duygu düşünceleri tutumları açısından baktığınızda nasıl da rüya kendi anlamını oluşturuyor ve diğer anlamlar ne kadar da sakil kalıyor ve benim deneyimime yaklaşamıyor.
Bu arada belki rüyadaki sahnelerin arasında bir illiyet bağı yok, bir nedensellik bağı yok ama her bir sahnede başka bir duygu durumu var.
Kesinlikle öyle. Onları nedenselliğe takılmamak gerekiyor. Nedensellik rüyalarda bazen, yani çünkü bizim hayatımızda nedensellik çok fazla var uyanıklıkta. Ben buraya geldim, işte öncesinde evdeydim, buraya bir niyetle geldim, daha önce planlamıştık. Bakın hepsinin bir illiyet bağı var. Ama rüyalarda bir sahne ansızın başlar. Yani nereden geldi o yılan? Ya çok önemli değil. Yani yılan neyi temsil ediyor? Çok önemli değil. Niye yeşil? Önemli değil. Rüyada yılanla nasıl bir ilişki kurdum? Önemli olan tek şey bu. Ve ben kurduğum ilişkide uyanıklığa göre çok daha cesurdum. Uyanıklıkta böyle bir şey olsa, yani belki de bayılırım, bilmiyorum. Savaş kaç mekanizmasından muhtemelen kaç mekanizmam aşırı aktif olacak ve belki de bayılacağım. Çünkü gerçekten korkuyorum. Birçok insan da korkmaya meyillidir yılandan zaten. Tabii. Ama rüyada ben ilginç bir şey yaptım. Onu tuttum bir kere. Yere attım. Isırmasına engel oldum. Hatta yok ettim.
İmha etme biçimi de çok ilginç. Yakıyorsunuz.
Yakma.
Yani kafasını ezmeye çalışmıyorsunuz. Yakma eylemi çok ilginç orada.
Evet. Galiba herhalde en kestirme, en hızlı yöntemlerden biri olduğunu düşünmüş olmalıyım ki bir anda kül oldu çünkü. Mesela bunları sormasanız bunu da söylemeyecektim. Neden yaktım? Bundan dolayı. Gördüğünüz gibi rüyadaki benliğimin bu yılanla kurduğu yaşantı incelendiğinde aslında rüyanın anlamı kendini açığa çıkartmaya başlıyor. O zaman bu rüya bana ne anlatıyor? Rüya şunu anlatıyor. Rüya benliğimde ben uyanıklık benliğimden bir takım yılan gibi tehlikeli unsurlarla baş etme kabiliyetine daha fazla olduğuma sahip olduğumu görüyorum. Demek ki benim tehlikelerle baş edecek bir potansiyelim var. Fakat bu uyanıklıkta biraz baskılanıyor çeşitli sebeplerle. Gördüğünüz gibi bu potansiyelimin tanığı oldum artık. Rüyam böyle konuşuyor bana. Geleceği anlatmıyor. Rüyaların çok az bir kısmı geleceği anlatır. Anlatmaz demeyeyim, o kadar iddialı konuşmayayım. Ama bu rüya benim kişilik becerilerimi, potansiyelimi işaret ediyor. Başka bir şey değil, fallusu değil, işte babamla giriştiğim mücadeleyi değil ya da şifalanmayı falan değil. Daha çok benliğimin açık bir yaşantısını, bir kişilik potansiyelim aslında imliyor. Bu açıdan bakarsanız rüyalara öncelikle bir yaşantı olarak ve o yaşantının başka bir şey temsil etmediğini öngörerek, rüyadaki yılan yılandır diyerek, ama yılanla ben nasıl ilişki kuruyorum? Ya da bir baba olmak rüyada benim için nasıl bir şey? Oradaki duygulara, düşüncelere odaklanırsanız çok daha fazla rüyalarınızdan faydalanırsınız. Hatta şunu da ekleyeyim son olarak. Rüyalara böyle baktığınızda siz rüyanızın kendi yorumcusu da olursunuz. Evet. Diğer modellere bakarsanız yorumcu çoğu zaman analisttir. Şamandır, işte Gılgamış'ın annesidir, onun dostu Enkidu'dur. Yani rüyadan diğer modellerde kişi kendi kendine faydalanamaz, kendini yorumlayamaz. Oysa ki bu bakış açısına göre siz kendi rüyanızı da çok sağlıklı ve güvenilir şekilde açığa çıkarabilirsiniz.
Anladığım kadarıyla rüyamızda gördüğümüz hayvan, nesne, insan, artık neyse, bunların bizim için ne objesi olduğunu, yani bir korku objesi mi, bir merhamet objesi mi, sevgi objesi mi, bunu tefekkür ederek kendi rüyalarımızı da yorumlama imkanına sahibiz.
Doğru, evet.
Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bence çok kafa açıcı bir sohbet oldu. Rüyalara farklı bir açıdan yaklaştık. Bugün Gökhan Özcan Bey ile birlikteydik. Bir sonraki programda görüşmek üzere.